Ayrım 7. AKP çoktan kapatılmalıydı. Bural Savaş. Sayfa 104. Türban yasağının nedenleri. Ordinarius Profesör Doktor Suli Dönmezer, Din, Vicdan ve Kanaat Özgürlüğü başlıklı yazısında üniversitelerimize türban takarak öğrenim görme yasağına ilişkin hukuki gelişmeleri şöyle özetliyor. Başlarını hepsi aynı şekle uyarak sadece yüzlerini açık bırakacak surette kapatan ve arkalarına etekleri yerlere kadar uzanmış uzun palto veya pardüsü giyen bazı genç kızların üniversitelere böylece girmek ve çalışmalara devam etmek istemeleri karşısında YÖK, 20 Aralık 1982 tarihli bir genelge ile derslere başı örtülü olarak girilmesini yasaklamıştır. Bu genelge Danıştay 8. Dairesi'nin E-1984-636, K-1984-1574 sayılı ve 13 Aralık 1984 tarihli kararına konu oluşturmuş ve yasağın iptali için açılan dava reddedilmiştir. Gerekçe şöyledir. Başörtüsü masum bir alışkanlık olmaktan çıkarak kadın özgürlüğüne ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerine karşı bir dünya görüşünün simgesi haline gelmektedir. Davacı yüksek öğretim düzeyinde eğitim gördüğüne göre bu ilkelerin Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve korunmasındaki önemini bilmesi gerekmektedir. Herkesçe bilinen ve benimsenen Cumhuriyetin kurallarını öğretmek ve benimsetmekle görevli eğitim kurumlarının bunlardan ödün vermesi düşünülemez. Bunun üzerine yasak yükseköğretim kurumları öğrenci disiplini yönetmeliğinin 7. maddesine H bendi olarak eklenmiştir. Yönetmeliğin bu hükmünün iptali için açılan dava da 8. daire tarafından yine reddedilmiştir. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2547 sayılı kanuna 3511 sayılı kanun ile bir ek 16. madde eklenmiş ve dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtüyle kapatılması serbesttir denilmiştir. Bu hüküm Anayasa Mahkemesi'nin 7 Mart 1989 tarihli kararı ile iptal edilmiş ve kararın gerekçesinde kamu kuruluşlarından sayılan yüksek öğretim kurumlarındaki bayanların giyimleri düzenlenirken başörtüsü kullanımına dinsel inanç nedeniyle geçerlilik tanımakla kamu hukuku alanındaki bir düzenlemeyi dinsel esaslara dayandırmak suretiyle laiklik ilkesine aykırılık oluşturulmuştur. Laik devlette hukuk düzeninin dinsel gereklere sağlanıp sürdürülmesi benimsenemez. Derslere çağdaş görünüme aykırı giysi ve örtülerle girmenin özgürlük ve özerklikle ilgisi olmadığı gibi, devletin düzen sağlayan kurallar getirmesi de özgürlük ve özerkliğe aykırı değildir denilmiştir. Bunun üzerine 1990 yılında 3670 sayılı kanun ile 2547 sayılı kanuna bir ek 17. madde eklenerek, yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile yüksek öğretim kurumlarında kılık kıyafet serbesttir denilmiştir. Huzuruna getirilen bu hüküm karşısında Anayasa Mahkemesi yukarıda arz olunan içtihadını şöylece tekrarlamaktadır. Yürürlükteki kanun ifadesinin anayasayı öncelikle kapsadığından kuşku bulunmamaktadır. Dava konusu kuralda öngörülen yüksek öğretim kurumlarındaki kılık kıyafet serbestisi, dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü ve türban ile kapatılması ve dinsel nitelikli giysileri kapsamaz. Bu konudaki düzenlemeler Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olarak gerçekleştirilemez ve özellikle 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılacak düzenlemelerde Anayasa Mahkemesi kararlarına uygunluk gözetileceği gibi yürürlüğe konulacak yeni kurallar da anayasaya aykırı olamaz. Çünkü madde ile getirilen serbestliği yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak koşuluna bağlıdır. Dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü ve türbanla kapatılmasının öncelikle anayasaya aykırı olduğu Anayasa Mahkemesi'nin 7 Mart 1989 tarihli kararında belirlenmiştir. Dolayısıyla maddedeki yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak koşulu, anayasaya aykırılığı saptanmış olan dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü ve türban ile kapatılması durumunu kılık ve kıyafet serbestisi dışında tutmaktadır. Bu kararlara ve uygulamalara karşı yapılan başvuruları inceleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Türkiye gibi bir ülkede İslami başörtüsünün zorunlu bir dini görev olarak sunulması, başörtüsü takmayı kabul etmeyen herhangi bir kimsenin dine karşı çıkan veya din düşmanı şeklinde görüleceği bir ortam yaratacak, dindar olan Müslümanlarla dindar olmayan Müslümanlar ve inançsızlar arasında sırf kıyafetleri dolayısıyla ayrımcılığa yol açabilecektir diyerek konuya son noktayı koymuştur. Recep Tayyip Erdoğan 14 Ocak 2008 tarihinde Madrid'de yaptığı basın toplantısında türban siyasi simge de olsa yasaklanamaz diyor. Anayasaya aykırı eylemleri olan bir parti veya akımın simgesi olduğu mahkeme kararlarıyla saptanmış tüm simge veya sembollerin kullanılması yasaklanabilir. Almanya'da gamalı haçı yakanıza takarak bile dolaşamazsınız. İngiltere terörle mücadele yasası da bazı siyasi simge ve sembollerin taşınmamasına, sergilenmesine yasak getirmiştir. Anayasa ihlal ediliyor. Bugünlerde Vakit gazetesinde yazan Serdar Arseven, 9 Haziran 2005 tarihli Tercüman gazetesine yayımlanan Örtülü Devrim başlıklı makalesinde şu itirafta bulunmuştu. Bir süredir Yahudi lobisinin önde gelen isimleriyle görüşen AK Parti kurmayları bu sorunun çözümü konusunda yardım talep etmişlerdi. Ortak ideallerimize hizmet etmek isteriz. Bu konuda size yardımcı olabilmemiz için iç politikada güçlü olmamız gerekir, bu konuda rahat olmamız lazım. Bugüne kadar başörtüsü meselesinde acziyet gösteren iktidarlar sandık hezimetine uğradılar. Başörtüsü bazıları için pek önemli değilse de millet için çok önemli. İktidarların muktedir olup olmadıklarının göstergesi gibi. AK Parti hissettirmese de bu meselenin hayati öneme sahip olduğu biliniyor. O bilinçle hareket ediyor. Soros'a gelelim. Dün bir ortamda müjdeyi verdi ünlü spekülatör. Başörtüsü türban meselesinin çözümü için gerekli girişimlerde bulunmaya karar verdik. Bu iş çözüm yoluna girecek. Etki alanındakiler üzerine baskı uygulayacak, toplumsal mutabakatın ağırlık noktasını Soros oluşturursa bir devrim olur. Bu da örtülü devrim. Bakalım, dün Soros bir müjde verdi. Sorunu nihayete erdirip erdiremeyeceğini görelim. Türban yasağının nedenleri başlıklı bu kitaptaki yazımda, türbanla eğitim görmenin anayasamızın değişmez ilkelerinden olan laiklik ilkesine aykırılık oluşturacağına ilişkin karar verildikten sonra, çıkarılan yasalarla türbanla eğitime izin verilemeyeceğine dair kararları yasama, yürütme ve yargı ile birlikte gerçek ve tüzel kişileri de bağlayan Anayasa Mahkememizin kararlarına ve bu kararlarla uygulamalara yapılan itirazları reddeden AİHM kararlarına değinmiştim. Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Erdoğan Teziç, AİHM'nin Leyla Şahin kararı varken başörtüsünün üniversitede serbest bırakılması bir AB normuna karşı gelmek anlamını taşır diyor. Benim görüşüm farklı. TCK'nın 309. maddesinde anayasayı ihlal suçu, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek şeklinde tanımlanmıştır. Bilgi Yayın Evi tarafından yayımlanan Dip Dalgası adlı eserimin Anayasayı İhlal Suçunun Yeni Sanıkları başlıklı bölümünde, sayfa 217 ve sonrası, Ciboli, Florian ve Manzini gibi büyük hukukçuların görüşlerine de başvurarak açıklığa kavuşturduğum gibi, devletin sahip olduğu bütün cebir vasıtları hükümetin elinde olduğundan, hareket hükümetten ve meclis çoğunluğundan geldiğinde bu suçun oluşmasında ayrıca maddi cebir ve şiddet aranmaz. Laiklik gibi anayasamızın değişmez ilkelerini uygulanamaz hale getirmek, anayasamıza bir madde koyma yoluyla da olsa cebir ve şiddetle yapılmış eylem niteliğindedir. Anayasamıza koydukları maddelerle laiklik ilkesini uygulanamaz hale getirenler, anayasayı ihlal suçunun yeni sanıkları olacaklardır. AKP çoktan kapatılmalıydı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken açtığım dava sonucunda Anayasa Mahkememiz şu gerekçeyle Refah Partisi'nin kapatılmasına karar vermiştir. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın laiklik ilkesine aykırı, anayasa kuralları ile Anayasa Mahkemesi kararlarını göz ardı ederek resmi daire ve üniversitelerde türban ve başörtüsü kullanmayı teşvik eden konuşmaları laik düzen karşıtları için bir mesaj oluşturmuştur. Parti Genel Başkanı'nın bu davranışlarının laiklik ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 16 Ocak 1998 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı. Karar 1998 Taksim 1, resmi gazete 22 Şubat 1998. Refah Partisi kapatıldıktan sonra kurulan Fazilet Partisi yöneticileri de türban istismarına devam edince, yine benim açtığım dava sonucu Anayasa Mahkememiz şu kararı vermiştir. Fazilet Partisi'nin genel başkanı ile kimi partililerin davranışları ve çeşitli yer ve toplantılarda yaptıkları konuşmalarla mevzuata ve yargı kararlarına aykırı olduğu halde resmi daire ve okullarda türban veya başörtüsü takılmasını desteklemelerinin anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen laik cumhuriyet ilkesine aykırılık olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle davalı Fazilet Partisi'nin anayasanın 68 ve 69. maddeleriyle siyasi partiler yasasının 101 ve 103. maddeleri uyarınca kapatılması gerekir. 22 Haziran 2001 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı, karar 2001 Taksim 2 resmi gazete Mayıs 2002. Fazilet Partisi'ne ilişkin 7 Mayıs 1999 tarihli iddianamede özellikle şu hususun altını çizmiştim. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrasında Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı, 138. maddesinde de yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları, bu organlarla idarenin mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği öngörülmüştür. Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasında siyasi partilerin hukuk devleti ilkesine uymakla yükümlü oldukları belirtilmiştir. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrasına göre gerçek ve tüzel kişileri bağlayan Anayasa Mahkemesi kararları siyasi partileri de bağlar. Anayasamızın değişmez ilkeleri ve anayasası mahkememizin uyum gösteren içtihatları karşısında türban gibi dinsel kaynaklı giysilerle eğitim veya görev yapılması için girişimlerde bulunan veya destek veren siyasi partiler hakkında kapatma davası açmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevi kötüye kullanmak suçunun sanığı olabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. Başta Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül olmak üzere AKP yöneticileri, özellikle 2002 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu sağladıkları andan bu yana, Refah Partisi ve Fazilet Partisi yöneticilerinden daha yoğun bir şekilde yüksek okullarımızda ve üniversitelerimizde türbanla eğitim yapılmasının propagandasını yaptıkları gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğuna dayanarak veya başka partilerin desteğini de sağlayarak, anayasamıza koyacakları maddelerle Anayasa Mahkememizin bu konudaki kararları uygulanamaz hale getirip anayasamızın değişmez ilkelerinden olan laiklik ilkesine aykırı bir düzen kurmaya kalkışacaklarını açıkça ilan etmişlerdir. Bu eylemler anayasal düzenimize karşı açık bir başkaldırı niteliğindedir ve sonuç alabilirlerse iş işten geçmiş olacaktır. AKP hakkında zamanında kapatma davası açılsaydı, başka deyişle hukukun gereği yapılsaydı, Recep Tayyip Erdoğan milletvekili ve başbakan olarak görevine devam edebilir, Abdullah Gül cumhurbaşkanı olabilir miydi acaba? Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir. Görevli savcılarımız ve hakimlerimizin anayasayla tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için üzerlerine düşen görevi yapmadıkları veya yapamadıkları durumlarda bu görevin İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi gereğince TSK tarafından yerine getirildiği gözden uzak tutulmamalıdır. Ben daima Cumhuriyetimizin ve ülke bütünlüğümüzün öncelikle görevli savcılarımız ve hakimlerimizce korunmasından yana olmuşumdur. 28 Şubat Silahsız Kuvvetlerin Zaferidir. 28 Ekim 2004 tarihli Zaman gazetesini okuduğum zaman hayretler içinde kaldım. Benimle yaptıkları çok uzun söyleşide, 28 Şubat hareketi hakkında söylediklerim çarpıtılarak verilmekle yetinilmiyor, o zamanın Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hakkında söylediğim övgü dolu sözler aynen verilmekle birlikte, Çevik Bir hakkında o ne Atatürkçü ne de vatansever dediğim iddia ediliyordu. Ben söz konusu söyleşide Çevik Bir'in vatansever olup olmadığı konusunda herhangi bir şey söylemedim. Sadece kendi Atatürkçülük anlayışımı açıklığa kavuşturmak için, bizim gibi Atatürk'ün mazlum uluslar olarak nitelendirdiği, emperyalizmin sömürü alanı olan ülkelerde anti-emperyalist olmadan ne milliyetçi, ne Atatürkçü, ne solcu, ne dinine hizmet eden kişi ve ne de gerçek vatansever bir kişi olunabilir kanaatindeyim dedim. Çevik Bir anti-emperyalist bir kişi miydi sorusuna da, kendi beyanlarından anti-emperyalist bir kişi olmadığı sonradan anlaşıldı diye cevapladım. Zaman gazetesi değinmediği için o söyleşide dile getirdiğim, 28 Şubat silahsız kuvvetlerin zaferidir vurgulamamı kanıtlayacak bir belge ve birkaç hatıra yazısına burada yer vermek istiyorum. Aslında 28 Şubat hareketi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Başbakan Necmettin Erbakan'a yazdığı 4 Şubat 1997 tarihli mektupla başlamıştı. Söz konusu mektup aynen şöyledir. Malumunuz olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının 2. maddesinde Cumhuriyet'in nitelikleri demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir şeklinde belirlenmiştir. 4. maddesinde bunların değişmeyeceği yazılıdır. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri TBMM kürsüsünde bunun üzerine yemin etmişlerdir. Anayasanın 120, 121 ve 123. maddeleri devletin korunması ile ilgili tedbirler getirmiştir. Cumhuriyetin niteliklerine ve devletin temel çatısına yönelmiş tehdit ve tehlikeler hem toplumda hem de devletin kurumlarında büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Bu arada kökten dinci cereyanlara karşı fevkalade hassasiyet bulunduğu yine malumunuzdur. Bu hassasiyet neticesi olarak aşağıdakileri dikkatinize getiriyorum. 1. Laik düzeni korumak için mevcut kanunlar harfiyen uygulanmalıdır. 2. Anayasanın 174. maddesinin koruduğu devrim kanunları uygulanmalıdır. 3. Devletin kurumlarına kökten dinci cereyanın sızması kesinlikle önlenmelidir. Bu meyanda A. yargı organları, B. silahlı kuvvetler, C. üniversiteler, D. emniyet teşkilatı, E. okullar, F. idare, G. diyanet teşkilatı, H. yerel yönetimler korunmalıdır. Gereğini rica ederim. Aslında Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihli kararları adeta bu mektupta yazılı olanların tekrarından ibarettir ve mektup içeriğinin ordu mensuplarınca da benimsendiğini göstermektedir. Söz konusu mektuptan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmemin bilinçli bir tercih olduğu, Tufan Türenç'in 24 Ocak 2001 tarihli Hürriyet Gazetesi'ne yazdığı bir makaleyle açıklığa kavuşturulmuştu. Şöyle deniyor söz konusu yazıda. Refah yolu iktidarının ülkeyi alabora ettiği kabus dolu günler, asker başta olmak üzere bütün demokratik kurumlar, kitle örgütleri ayakta. İrtica gösterileri yapılıyor, sarıklılar, takkeliler, kara çarşaflar devlete meydan okumak için her yerde boy gösteriyorlar. Yani çabucak unutuverdiğimiz o kara kapkara günler. Demirel bu ortamda gazetecilerle yaptığı bir sohbet toplantısında herkesin tedirginliğini görünce şöyle diyor. Kimse endişe etmesin, devlet duruma hakimdir. Layık demokratik cumhuriyet koruma altındadır. Ama Demirel yılların verdiği deneyimle sözlerinin gazetecilerin endişelerini dağıtmadığını fark ediyor. Demirel'e sorulan sorular bir noktada odaklanıyor. Efendim, demokrasi sınırları içinde kalınarak bu tehlike nasıl giderilecek? Demirel gayet sakin bir şekilde şunları söylüyor. Rejim kendisini koruyacak güce sahip. Devlet her şeyi izliyor. Merak etmeyin. Yargıtay'a öyle bir başsavcı atadım ki ateş, ateş. O günlerde pek çoğumuzun adını bilmediği ve şimdi emekli olan bu savcı Vural Savaş'tır. Savaş gerçekten de ateş gibi çıkıyor. Düşünüyorum da şimdi Türkiye ne zor günleri aştı geldi. O nedenle umutsuzluğa hiçbir zaman kapılmayalım. Biz bu günleri de aşarız. 28 Şubat 1997 gününden benim Refah Partisi'nin kapatılması için dava açtığım 22 Mayıs 1997 tarihine kadar 28 Şubat kararlarının hayata geçirilmesi için hiçbir adım atılmamış, adeta MGK kararı hiçe sayılmış, 21 Mayıs 1997 günü Tansu Çiller'le Necmettin Erbakan birlikte basın toplantısı yaparak DYP ve RP koalisyonunun seçimlere kadar devam edeceğini kamuoyuna ilan etmişlerdir. Benim açtığım davadan sonra DYP'den istifalar başlamış, Tansu Çiller'in başbakan olmasını sağlamak için Necmettin Erbakan başbakanlıktan istifa etmiştir. Ancak Demirel Erbakan'ın istifasından sonra hükümet kurma görevini Çiller'e değil Mesut Yılmaz'a vermiş, başka deyişle Refah Yolu hükümetinin devamına izin vermemiştir. Yeni hükümet kurulunca Hürriyet gazetesinin manşeti şu şekildedir. Silahsız kuvvetlerin zaferi. Bu manşet üzerine Süleyman Demirel Ertuğrul Özkök'ü aramış ve şunları söylemiştir. Bugün yaptığınız gazeteyi tebrik için arıyorum. Fevkalade güzel bir başlık atmışsınız. Olay budur. Yani silahsız kuvvetlerin zaferidir. Bugünkü gazetenizin manşetini çerçeveletip binanızın en güzel yerine asın. Önemli olan bu işin rejimin kuralları içinde çözülmesidir. Kurallar işliyor ve hükümet değişti. Sonunda demokrasi sınavı başarıldı. Bu halkın sivil toplum kuruluşlarına, medyanın demokrasinin zaferidir. Refah Yolu iktidarının devam etmemesine, Refah Partisi'nin kapatılmasına, Recep Tayyip Erdoğan'ın TCK'nın 312. maddesine aykırı davranışta bulunmak suçundan mahkum olmasına, Kur'an kurslarının denetim altına alınmasına, yeni hükümet zamanında çıkarılan 18 Ağustos 1997 gün ve 4306 sayılı 8 yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitim yasası ile İmam Hatip okullarının orta kısmı kapatılıp lise bölümüne gidenlerin önemli ölçüde azalmasına ve o tarihten bugüne kadar yeni İmam Hatip Okulu açılmamasına rağmen Refah Partisi'nin yerine kurulan Fazilet Partisi yapılan ilk seçimde Refah Partisi'nin aldığı oydan %6 az oy aldığı için yeni hükümette iktidar ortağı bile olamamıştır. Ancak seçimlerden sonra kurulan DYP-ANAP-MHP koalisyonu uyguladığı AB ve IMF güdümündeki iktisadi ve sosyal politikalar yüzünden halkın nefretini kazanmış, Kasım 2002 seçimlerinde koalisyonu oluşturan partilerin hiçbiri %10 barajını aşamadığından parlamento dışında kalmışlar, antidemokratik seçim kanunumuzdan da faydalanan AKP %34 oyla tek başına iktidar olabilmiştir. 28 Şubat'ın gerçek hikayesi budur. Liberallere güvenilemez. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, liberal anayasa hukukçuları oldukları için Profesör Doktor Ergun Özbudun ve arkadaşlarına anayasa taslağı hazırlattırdıklarını iftiharla söylüyor. Gelişmekte olan ülkede kendisini liberal olarak nitelendiren aydınlar arasında çıkar karşılığı veya bilinçsizliğinden emperyalizmin amaçlarına hizmet etmemiş kişi bulmak olanaksızdır. Çağımızın en önemli düşünürlerinden Profesör Doktor Maurice Duverger şu değerlendirmeyi yapmıştır. Siyasal demokrasi ancak ekonomik alanda belirli bir gelişme düzeyinden sonra ciddi anlamda işlemeye başlar. Geri kalmış ülkeler Batı'nın gelişmiş ülkeleri gibi liberalizmin ya da kapitalizmin yollarından giderek aynı düzeye gelemezler. Le Monde, 27 Ekim 1961. Osmanlı İmparatorluğu İngiltere'nin baskılarına dayanamayarak imzaladığı Balta Limanı Anlaşması ile liberal ekonomi yani serbest ticaret uygulamalarına başlayınca Avusturya Başbakanı işte Osmanlı şimdi bitti demiş, öngörülüsü kısa bir süre sonra gerçekleşmiştir. Kurtul Altu, Gözcü Gazetesi 26 Ekim 2006. Lozan Anlaşması'na bağlı ticaret sözleşmesinin 18. maddesi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti 5 yıl liberal ekonomik politikalar uygulamak zorunda kalmış, bu yüzden cari açık dayanılmaz boyutlara ulaştığı gibi ülkemizde hiçbir ciddi yatırım yapılamamıştır. Son yıllarda uyguladığımız liberal politikalar yüzünden ne hale geldiğimiz ortadadır. Mustafa Kemal ve çalışma arkadaşlarındaki bilinç sonraki yöneticilerimizde hiçbir zaman olmamıştır. Mahmut Esat Bozkurt, Liberalizmin Ölümü başlıklı makalesinde şöyle diyordu. Liberallik sanayi, tarımı, ticareti çok kuvvetlenmiş ülkeler için hayırlı sonuçlar verebilir. Fakat gelişme ve yetkinleşme halindeki milletlerin ekonomisinde çok kötülüklere yol açar. O kadar ki doğum halindeki yerleri kuvvetlilerin esiri haline getirir. Milletler birbiriyle eşit olmadıkça birleşmeden yarar görmezler. Şayet birleşecek olurlarsa bu birlikten yalnız birisi yararlanır, diğerleri kuvvetliye hizmetçi olur. Mustafa Kemal'in İktisat Bakanı Mustafa Şeref, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu açıklamalarda bulunmuştu. Ekonomide muayyen hakim, yani belirli yüksek noktalar vardır. O hakim noktaları liberalizmin anarşik vaziyetine bırakacak olursak, 10 seneden beri elde edilmiş olan neticelerin hepsi de bir senede silinip süpürülmüş olacaktır. Ekonomide liberalizmin dışlanması gerekmektedir. Dışlanmadığı takdirde milli sermaye gelişmez. Gelişmediği gibi elde etmiş olduklarını da yitirir. Cumhuriyet rejiminin aradığı ve oluşturmaya çalıştığı şeyler de elden gider. Bilsay Kuruç, Mustafa Kemal döneminde ekonomi sayfa 46 ve devamı. Liberal politikaları uygulayarak kalkınmış bir az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke, tarih sahnesinde hiçbir zaman yerini almamıştır ve almayacaktır. Bu nedenle Mustafa Kemal, liberalizm sömürgelerde uygulanmış bir sistemdir. Oysa biz sömürge değiliz ve olmayacağız. Liberalizmi düşünmek, devrimi inkar etmektir demiştir. Ahmet Hamdi Başar'dan aktaran Hüsnü Merdanoğlu, Kemalizm ve Avrupa Birliği'nin çelişkisi sayfa 49. Liberal hukukçuların hazırladığı yasa ve anayasa taslakları kanunlaşırsa ve liberal politikacılar ülkemizi yönetmeye devam ederse, Türkiye Cumhuriyeti çöker ve paramparça olur. Devrimci Anayasa. Bugünlerde bana en çok sorulan sorulardan biri devrimci anayasa olur mu? Elbette olur ve böyle bir anayasanın en mükemmelini Büyük Atatürk ölümünden bir yıl önce 1924 anayasasında yaptırdığı değişikliklerle hazırlattırmış ve hayata geçirmiştir. 1937 yılında İnönü ve 153 arkadaşının önerisiyle Türkiye Devleti'nin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimci olduğu anayasaya geçirilir. Değişiklik önergesinin İnönü imzalı gerekçesi özetle şöyledir. Anayasada Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu yazılarak bununla yalnız devlet biçimi belirlenmiş bulunuyor. Oysa devletin biçimiyle birlikte politika ve yönetim biçiminde izleyeceği ana niteliklerinde temel hüküm olarak gösterilmiş olması gereklidir. Anayasa Komisyonu Başkanı Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay Türk'ün devletçi olduğunu söyler. Türk yaşamıştır milliyetçi olduğu sürece, Türk yaşamıştır devletçi olduğu sürece. Peki liberal kapitalizmi isteyen bir parti kurulabilecek midir? Devletçiliğe aykırı görüşler savunulabilecek midir? Anayasa Komisyonu Başkanı Şemsettin Günaltay bu soruya kesinlikle hayır der. Anayasaya aykırı herhangi bir hareket nasıl bir suç ise bu ilkelere aykırılık da aynı biçimde suç sayılacaktır. Muhittin Baha Pars ise CHP programını da alınmış bulunan 6 ilkenin anayasaya geçiriliş nedenini şöyle açıklar. Diyebilirsiniz ki parti programında vardır, buna ne gerek var? Parti programına koymakla bütün millet o partiye girmeye davet edilmiş değildir. O, yani Atatürk, bugüne kadar başka partilerin kurulmasına izin verdi. Fakat dünyaya baktı ki artık bu partiler büyük Türk milletini dahi batırabilir. Bu ilkeleri anayasaya koymakla memleketimizin sonsuza dek yaşaması için esas saydığımızı evlatlarımıza da ilan etmiş olduk. yarın bir hükümet kurulursa 10 yıl, 20 yıl sonra bir meclis gelir de anayasanın bu maddelerine dokunmak isterse, işlerinden bazıları sen ne yapıyorsun, Atatürk'ün koyduğu bu ilkeleri nasıl bozabilirsin diyebilir. Ben bu maddelerle Türk'ün ve geleceğinin sigorta edilmiş olduğunu görüyorum. Savaş yıllarında da CHP'nin henüz bu yolda yürümek kararında olduğu anlaşılıyor. Zira 1944 yılında Şükrü Saracoğlu ve 222 arkadaşı anayasanın dilinin Türkçeleştirilmesini isterler ve inkılapçılık yerine devrimcilik deyimini koyarak altı ilkeyi korurlar. Gerekçede devrimci sözcüğü şöyle tanımlanır. İnkılap karşılığı devirmek fiili kökünden devrim ismi yapılmıştır. Kıvırmaktan kıvrım gibi inkılapçı devrimi olmuştur. Komisyon Başkanı Mümtaz Ökmen de devrimcilik ve devletçilik ilkelerini 10 Ocak 1945'te mecliste şöyle açıklar. İyiyi doğruyu, güzel ve yararlıyı, kötünün gerinin, eskinin ve zararlının yerine koymak demek olan ve bunları yapmak için hiçbir ara tanımayan devrimcilik ve bu milleti yabancı sermayenin sömürüsünden kurtaran, vatandaşların birbirini sömürmesine engel olan, tüketiciyi de üreticiyi de yasanın aynı koruyuculuğunda tutan devletçilik. Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Tarihi Cilt 4 Sayfa 1418. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek kendileri liberal kişiler olduklarından liberal anayasa hukukçularına anayasa değişiklik taslağını hazırlattırdıklarını söylüyor. Atatürk ise liberalizmi düşünmek devrimi inkar etmektir demişti. Anayasa değişikliğiyle Türk devrimine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına son noktanın konulmasına çalışılıyor. Hala farkına varamadınız mı? 7. ayrımın sonu, sayfa 121.